Ayrım 5.
Sayfa 47. Kadın karmakarışık bir iki hareket yaptı, sonra durdu. Roşman lügerini çekti, horozu kaldırdı ve kadının ayaklarının bir santim üzerine ateş etti. Kadın korkudan havaya sıçradı. Roşman her dans ettiği haykırışında kadının ayakları dibindeki kuma bir mermi sallayarak "Dans et, dans et, dans et bizim için iğrenç Yahudi orospusu!" diye bağırıyordu. Tabancasına birbiri peşine şarjör sürerek yanındaki üç yedek şarjörü de boşaltıncaya kadını yarım saat etekleri kalçaları hizasında uçuşarak her seferinde daha fazla, daha fazla sıçratıp sonunda ölü mü, diri mi belli olmayacak şekilde kumların üstüne serilip kımıldayamaz hale getirinceye kadar dans ettirdi. Roşman son üç mermisini de kumları gözlerine sıçratacak şekilde kadının burnunun dibine ateşledi. Tabancanın her ateşi arasında yaşlı kadının can çekişir gibi hırıltılı nefesleri bütün meydanda duyuluyordu. Roşman mermilerini tüketince bir kez daha dans et diye bağırarak kadının karnına bir tekme indirdi. Yanımda duran adam dua etmeye başlayıncaya kadar bütün bunlar hepimizi saran gerçek bir sessizlik içinde olmuştu. Dua eden adam ufak tefek, sakallı, sırtında hala uzun siyah paltosunun paçavraları olan bir hasid, softa idi. Soğuk hepimizi şakaklarımızın üstünden kulaklıklar kullanmaya zorladığı halde o sadece bağlı olduğu mezhebin geniş kenarlı şapkasını giyiyordu. Gittikçe yükselen titrek bir sesle tekrar tekrar Şema'yı, Şema dinle demektir. Yahudi duaları hep bu sözle başlar. Ayrıca bu adı taşıyan bir dua da vardır. Okumaya başlamıştı. Roşman çok kötü bir saatinde olduğu için ben de sessizce Hasid'in susması için dua etmeye koyuldum. Ama o susmuyordu. Duy ey İsrail! Ağzımın kenarından sus diye fısıldadım. Adonai Elohenu! Allah bizim Tanrımızdır. Susacak mısın sen? Hepimizin ölümüne sebep olacaksın. Allah tektir. Adonai Ehad! Sinagoglardaki bir ayin yöneticisi gibi son heceyi Tinius Rufus'un buyruğu ile Kayseri'deki Büyük Herodot tarafından İsrail'de yaptırılan liman kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır. Amfide ölürken Rabbi Akiva, Haham Akiva büyük ve ünlü bir din bilgini. Örneği geleneksel şekilde uzattı. Tam bu sırada da Roşman kadına bağırmasına son vermişti. Rüzgarı koklayan bir hayvan gibi başını kaldırdı ve bize döndü. Boyum hasitten bir baş yüksek olduğu için bana baktı. Kumların üstünden bana doğru yürürken, "Kim o konuşan?" diye bağırdı. "Sen, öne çık." Kuşkusuz beni gösteriyordu. Sonum geldi diye düşündüm. Gelirse gelsin. Şimdi ya da başka bir zaman, nasıl olsa gelecekti bu son. Varsın şimdi gelsin. Roşman önüme gelince ben de bir adım ileri çıktım. Bir şey söylemedi. Ama yüzü bir delinin yüzü gibi seyiriyordu. Sonra gevşedi bu yüz ve Letonyalı SS'ler de dahil olmak üzere gettodaki herkesi korkuyla titreten o sakin, o iblisçe gülümseme halini aldı. Eli hiç kimsenin göremeyeceği bir hızla hareket etti. Sadece yüzümün sol yanında, kulağımın dibinde patlayan bir bombanın korkunç gürültüsünü andıran bir gümleme duydum. Sonra da derimin eski bir patiska gibi şakağımdan ağzıma doğru yırtılışını hissettim. Yırtılan yer daha kanamaya başlamadan Roşman'ın eli bu kez öbür yanda harekete geçti ve kamçısı kulağımda aynı gürültülü patlama ve bir şeyin yırtılışı hissiyle yüzümün öbür yanına indi. Sapının bir topacı andıran başı çelik tellerle örülmüş, geri kalan 30 santimlik kısmı da siyah deriden bir saç örgüsü halinde olan kamçı, insanın yüzüne indiği zaman deriyi ince bir kağıt gibi ikiye bölecek durumdaydı. Bunu daha önce görmüştüm. Birkaç saniye içinde çenemden küçük iki kırmızı çeşme gibi damlayan sıcak kanın ceketimin önü boyunca akmaya başladığını fark ettim. Roşman benden uzaklaştı. Sonra geri döndü ve hala meydanın ortasında hıçkıra hıçkıra ağlayan yaşlı kadını göstererek "Al şu umacıyı vagana götür!" diye bağırdı. Yaşlı kadını kucağıma aldım ve çenemden dökülen kanı onun üstüne akıta akıta küçük tepe caddesinden geçerek öteki yüz kurbandan birkaç dakika önce kapının dışında bekleyen vagona götürdüm. Vagonun arka tarafından yere bıraktım ve dönmeye hazırlandım. Tam o sırada kuru parmakları kendisinde olabileceği hiç aklımdan geçmeyen bir güçle bileğimi kavradı. dizlerinin üstünde doğrularak beni kendisine çekti ve iyi günlerden kalma küçük beyaz bir keten mendille hala akan kanımı durdurmaya çalıştı. Kırmızı boya, sürme, gözyaşı ve kumun birbirine bulandığı bu yüzdeki yıldızlar gibi parlak kara gözlerle bana baktı. Fısıldayarak konuştu. "Benim Musevi oğlum," dedi. "Sen yaşamalısın. Yaşayacağına yemin et bana. Buradan sağ çıkacağına yemin et bana. Sen yaşamalısın ki onlara, dışarıdakilere, buradaki insanlarımıza ne olduğunu söyleyebilesin. Söz ver bana." Sefertora her havrada ve büyük bir törenle ortaya çıkarılıp okunan dua fermanı. "Aşkına yemin et." Ne yapıp yapıp her ne pahasına olursa olsun yaşayacağıma yemin ettim. O zaman bileğimi bıraktı. Sendeliye sendeliye geri dönmeye başladım. Yarı yolda da düşüp bayıldım. Yeniden çalışmaya başladıktan sonra iki şeye karar verdim. Bunlardan biri, geceleri bir iğne ve siyah mürekkeple ayaklarımın ve bacaklarımın derilerine kelimeleri, tarihleri dövme yapar gibi işleyerek gizli bir anı defteri tutmaktı. Böylece bir gün Riga'da olup bitenleri kaleme alabilecek, sorumlulara karşı kesin delil gösterebilecektim. İkinci kararım ise Kapo, yani Yahudi polis örgütünün bir üyesi olmaktı. Karar güçtü. Kapolar arkadaşları Yahudileri çalışma yerine götürüp getiren, çoğunlukla da infaz yerine ölüme götüren kimselerdi. Bundan başka yanlarında bir kazma sapı taşırlar ve bir Alman SS subayı çevrede olduğu zaman daha iyi iş görmeleri için bu sopaları ara sıra arkadaşları Yahudileri dövmek için kullanırlardı. Bununla birlikte 1 Nisan 1942 günü Kapolar'ın şefine giderek Yahudi arkadaşlarımın çevresinden atılmış bir kimse olmak pahasına Kapo olmak istediğimi bildirdim. Yiyecek ve yaşama şartlarının daha iyi olmasına, esir gibi çalışmaktan kurtulunmasına rağmen pek az kimse böyle bir görevi yüklenmeye razı olduğu için yeni bir istekliye örgütte her zaman yer vardı. Şimdi çalışma yeteneği olmayanların öldürülme yöntemlerini anlatmak istiyorum. Çünkü Riga'da Edward Rochman'ın buyrukları üzerine bu yöntemlerle 70 bin ile 80 bin arasında Yahudi öldürüldü. İstasyona hayvan vagonları içinde yeni bir tutuklu kafilesi geldiği zaman bunlardan genellikle 5 bin tanesi sağlam çıkar, bine yakını da her zaman yolda ölmüş olurdu. 50 vagona dağılan bu ölü sayısının ara sıra 200'e düştüğü de olurdu. Yeni gelenler teneke meydanında sıralandığı zaman sadece onların arasından değil, bizim aramızdan da kıyım seçimi yapılırdı. Bu seçimde ana denklem sabah ve akşam yoklamalarında kelle sayımını denk getirmekti. Yeni gelenler arasından zayıflar ve güçsüzler, yaşlılar ve hastalar, kadınların çoğu ve hemen hemen çocukların tümü çalışmaya uygun görülmeyen kimseler olarak bir kenara ayrılır, geri kalanlar sayılırdı. Eğer bunların sayısı 2000'i bulursa mevcutlardan da aynı sayıda insan seçilir, yeni gelen 5000 tutukluya karşılık 5000 tutuklu da ölüm tepesine gönderilirdi. Böylelikle kampta fazla kalabalık olmazdı. Köle gibi çalışan bir adam 6 ay pek seyrek olarak da biraz daha fazla yaşamış olurdu. Bu süre sonunda bir külçe haline gelince Rochman'ın kırbacı bir gün göğsüne dokunur ve o da ölüler safına katılmaya giderdi. Bu kurbanlar önce bir sıra halinde şehir dışındaki bir ormana götürülürdü. Letonyalılar bu ormana Bikerniker ormanı derlermiş. Almanlar bu adı değiştirip Hochwald, yani yüksek orman demişler. Burada çamlar arasındaki düzlüklerde Rigalı Yahudiler tarafından ölmeden önce muazzam büyüklükte hendekler kazılmış, Letonyalı SS muhafızları Edward Rochman'ın buyruğuyla ve onun gözleri önünde bu Yahudileri hendeklere düşecek şekilde makineli tüfeklerle biçmişler. Geri kalan Rigalı Yahudiler cesetleri örtecek kadar hendeklere toprak atmışlar ve hendeği dolduracak şekilde kendi ölüleri ile alttaki cesetlere bir sıra eklemişler. Bunun üzerine yeni bir hendeğin daha kazılmasına başlanmış. Her yeni kafile temizlenirken makineli tüfeklerin takırtısını gettodan biz de duyar, iş tamamlandıktan sonra Rochman'ın açık arabası içinde getto kapısından girip tepeden aşağı inişini seyrederdik. Ben kapı olduktan sonra kamptakilerle aramdaki bütün sosyal ilişkiler kesildi. Neden böyle yaptığımı onlara anlatmakta bir gerek yoktu. Bir kapı fazla ya da eksik ölüm başını sadece bir sayı daha artırmaktan ya da eksik tutmaktan başka ne anlam taşırdı? Ama o bir tek yaşayan tanık bütün farkı sağlayabilirdi. Bu fark Alman Yahudilerini kurtarma biçiminde olurdu. Bu benim kendi kendime tekrarladığım bir nedendi. Ama asıl neden bu muydu acaba? Yoksa sadece ölmekten mi korkmuştum? Ne olursa olsun, çok geçmeden korku bir neden olmaktan çıktı. Çünkü o yılın Ağustos'unda meydana gelen bir olay, sadece yaşamak için çabalayan bir dış kabuk bırakarak bedenimin içindeki ruhumu öldürdü. Temmuz 1942'de Viyana'dan yeni büyük bir Avusturya Yahudileri kafilesi geldi. Bunlar istisnasız özel işleme tabi tutulmak üzere gönderilmiş olmalılardı. Çünkü kafileden hiç kimse gettoya getirilmedi. Hepsi istasyondan yüksek ormana yürütüldüğü ve orada makineli tüfek ateşine tutulduğu için içlerinden hiçbirini görmedik. O gün akşama doğru giyim eşyası yüklü 4 kamyon boşaltılmak üzere teneke meydanına getirildi. Kamyonlardan boşaltılan ve ayrı ayrı yığınlar halinde yerleştirilen ayakkabılar, çoraplar, iç çamaşırları, pantolonlar, kadın elbiseleri, ceketler, tıraş fırçaları, gözlükler, takma dişler, nişan yüzükleri, elmas yüzükler, şapkalar ve bunlar gibi ev büyüklüğünde bir tepecik meydana getirdi. Öldürülen kafileler için her zamanki bir işlemdi bu. Ölüm tepesinde öldürülenler çırılçıplak soyuluyor, üstlerinden çıkanlar aşağıya getiriliyordu. Bunlar daha sonra cinslerine göre ayrılıyor ve Reich'a gönderiliyordu. Altın, gümüş ve mücevheratla bizzat Roşman ilgileniyordu. Ağustos 1942'de imha edilmek üzere doğuya gönderilmeden önce on binlerce Alman ve Avusturya Yahudisinin tutuklandığı Bohemya'daki Theresienstadt kampından bir kafile daha geldi. Ben teneke meydanının bir kenarından seçimleri yapan Roşman'ı seyrediyordum. Yeni gelenlerin kafaları daha önceki kampta tıraş edilmiş olduğu için üstlerindeki giysiler dışında erkek ve kadınları birbirinden ayırt etmek zordu. Meydanın öbür yanındaki bir kadın dikkatimi çekti. Kadın çok zayıf, bir değne kadar ince olduğu ve devamlı öksürdüğü halde yüz ifadesi hafızamda bir takım kıpırdamalar meydana getirdi. Roşman onun yanına gelince kırbacı ile göğsüne dokunarak geçti. Roşman'ın peşinden yürüyen Letonyalılar hemen kadının kollarından yakalayarak meydanın ortasındakilerin yanına götürmek üzere itelediler. Kafilede çalıştırmaya yetenekli kimse pek bulunmadığı için seçim uzun sürdü. Benim için söz konusu olmamakla birlikte sayıları denkleştirmek için içimizden seçileceklerin çok az olacağını gösteriyordu bu. Bir kapo olarak kolumda bir şerit ve sopa taşıyordum. Fazla yemek tayını da bir parça gücümü artırmıştı. Roşman yüzümü gördüğü halde pek tanımış gibi davranmadı. O kadar çok insanın yüzünü kırbaçlamıştı ki bir noksan ya da fazlasının dikkatini çekmesine imkan yoktu. O yaz akşamı seçilenlerin çoğu kapılar tarafından sıraya konarak gettonun kapısına doğru yürüyüşe geçirildiler. Kafile orada 4 mil ötedeki yüksek ormana ve ölüme götürülmek üzere Letonyalılar tarafından devralındı. Kapının yanında bir de gazlama vagonu olduğu için seçilenlerin içinden en zayıf 100 tanesi kafileden ayrı tutuldu. Geri kalan hükümlü erkek ve kadınları kapıya götürmeye hazırlanıyordum ki SS temeni Kraus kapolardan 4-5 tanesine işaret ederek "Hey siz!" diye bağırdı. "Dunamunde konvoyuna götürün bunları." Ötekiler gittikten sonra biz 5 kapo, çoğu topallayan, yerde sürülen, öksüren son 100 kişiyi vagonun olduğu kapıya götürdük. Verem'in çökerttiği göğsüyle zayıf kadın da bunların arasındaydı. Nereye gittiğini biliyordu. Hepsi biliyorlardı. Kadın da ötekiler gibi her şeyden vazgeçmiş bir boyun eğişle vagonun arka tarafına yıkıldı. Kapı yerden oldukça yüksek, kadın da buraya çıkamayacak kadar bitkin olduğu için yardım ister gibi yüzüme baktı. Şaşkınlıktan sersemlemiş bir halde birbirimize baka kaldık. Arkamda yaklaşan ayak seslerini duydum. Kapının yanında duran iki kapo doğrularak başlarından şapkalarını çekip esas duruşa geçtiler. Gelenin bir SS subayı olduğunu tahmin ederek ben de aynı şeyleri yaptım. Kadın gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. Arkadan gelen kimse ortaya çıktı. Yüzbaşı Roşman'dı bu. Öteki iki kapoya işlerini sürdürmelerini işaret etti ve soluk mavi gözleriyle bana baktı. Bu bakışın şapkamı çıkarmakta ağır davrandığım için kamçılanacağım anlamına geldiğini düşündüm. Ama o yumuşak bir sesle "Adın ne senin?" diye sordu. Esas duruşumu bozmadan "Tauber yüzbaşım" dedim. "Biraz ağır hareket ediyorsun Tauber. Seni az bir şey canlandırsak mı dersin? Cevap vermenin gereği yoktu. Söylenen söz cevapsız geçiştirildi. Rochman'ın bir şeyden kuşkulanmış gibi kısılan bakışları kadına döndü. Sonra o şeytansı gülümsemesi ağır ağır yüzüne yayıldı. Bu kadını tanıyor musun diye sordu. Evet yüzbaşım dedim. Kimdir? Cevap veremedim. Dudaklarım sanki zamkla birbirine yapıştırılmıştı. Karın mı? Taş kesilmiş halde evet işareti yaptım. Yüzündeki gülümseme daha da genişledi. Ama bu ne kabalık azizim Tauber. Vagona çıkması için bayana yardım etsene. En ufak bir hareket yapmadan öyle duruyordum. Rochman yüzünü bana yaklaştırarak fısıldadı. Onu vagona sokman için 10 saniyen var. Yoksa sen gir içeri. Ağır ağır kollarımı uzattım. Esther kollarıma dayandı ve bunun desteğiyle vagona çıktı. Öbür iki kapo vagonun kapılarını kapatmak için bekliyorlardı. Esther vagona çıktıktan sonra yeniden bana baktı. Birer damla yaş gözlerinden yanaklarına aktı. Hiçbir şey söylemedi. Hiç konuşmadık. Kapılar kapandı ve vagon yola düştü. En son olarak gördüğüm onun bana bakan gözleriydi. Bu gözlerdeki bakışın anlamını çıkarmak için 20 yıl düşündüm. Bu sevgi miydi yoksa nefret miydi? Bir hor görme miydi yoksa acıma mıydı? Şaşkınlık mıydı yoksa anlayış mıydı? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Vagon gittikten sonra hala gülümseyen Rochman bana döndü. İşini bitirmemiz gerektiğine lüzum göreceğimiz zamana kadar yaşamaya devam edebilirsin Tauber. Ama bundan sonra zaten ölü sayılırsın. Haklıydı. Beynimdeki ruh o gün öldü. 29 Ağustos 1942 idi. O yıl Ağustos'tan sonra bir robot gibi yaşamaya başladım. Hiçbir şey beni etkilemiyordu artık. Ne soğuğu ne de acıyı duyuyordum. Bütün duygularım körleşmişti. Rochman'ın ve SS kafadarlarının zalimliklerini gözlerimi kırpmadan seyrediyordum. Bir insan ruhunu etkileyebilecek her şeye ve bir insan bedenine etki yapabilecek birçok şeye karşı bağışıklık kazanmıştım. Ya kafamda dosyalayarak ya da tarihleri iğneyle bacak derilerime işleyerek en ince ayrıntılarına kadar her şeyi not ediyordum. Kafileler geliyor, ölüm tepesine yürüyor ya da vagona gidiyor, insanlar ölüyor ve gömülüyordu. Kolumda şerit, elimde sopayla yanlarında gettonun kapısına doğru yürürken ara sıra gözlerine bakıyordum. Bu bana vaktiyle okuduğum bir İngiliz şairinin, yaşamaya mahkum edilen eski bir denizcinin, tayfaları susuzluktan ölürlerken gözlerine baktığı zaman bu gözlerde gördüğü laneti anlatan şiirini hatırlattı. Benim için lanet de söz konusu olamazdı. Çünkü ben suçluluk duygusuna bile bağışıklık kazanmıştım. Bunu yıllarca sonra duyacaktım. İçimde sadece hala ayaklarının üstünde duran bir ölünün boşluğu vardı. Peter Miller o gece geç saatlere kadar okudu. Anlatılan zalimliklerin etkisi altında sanki uyuşmuştu. Sakinleşmek için sık sık arkasına yaslanıyor ve derin derin soluk alıyordu. Sonra yine okumasını sürdürüyordu. Gece yarısına doğru bir aralık anıları bıraktı ve kahve pişirdi. Perdeleri kapatmadan önce pencerenin önünde durarak caddeye baktı. Yolun epey aşağısında Cafe Cherry'nin neon ışıkları Steindam boyunca ışıl ışıl parlıyordu. Ek bir gelir sağlamak için caddeyi dolduran çok sayıdaki kiralık kızlardan biri bir iş adamının koluna girdi. Az aşağıdaki bir pansiyona dalıp gözden kayboldular. Yarım saatlik bir cinsel ilişki için iş adamı 100 marktan olacaktı. Miller perdeleri örttü, kahvesini bitirdi ve yeniden Salomon Tauber'in anılarına döndü. 1943 yılı sonbaharında Berlin'den gelen bir buyrukta yüksek ormanda gömülü on binlerce cesedin çıkarılması veya yakılmak suretiyle ya da sönmemiş kireçle tamamen ortadan kaldırılması istendi. Tam kışa girerken ve yerlerin buz tutmak üzere olduğu bir sırada söylemesi kadar yapılması kolay bir iş değildi bu. Rochman günlerce sinirleri tepesine çıkmış halde dolaştı. Ama buyruğun yerine getirilmesi için yönetimle ilgili ayrıntılar onu yeterince bizden uzak tuttu. Yeni kurulan iş müfrezeleri kazma ve küreklerle günlerce tepedeki ormana taşındılar ve yine günlerce ormanın üstünden kara duman sütunları yükseldi. Yakıt olarak ormanın çamlarını kullanıyorlar ama iyice bozulmuş cesetler kolay yanmıyor, iş de ağır gidiyordu. Sonunda işi sönmemiş kirece döktüler. Her ölü tabakasını sönmemiş kireçle örttüler ve 1944 ilk yazında toprak yumuşayınca yeniden hendeklere doldurdular. Sönmemiş kireç cesetleri yakıyor ama kemikleri yok edemiyordu. Daha sonra Ruslar bu 80 bin iskeleti ortaya çıkardılar. Yazarın notu. Bu işleri yapan güruh gettodan değildi. Öbür insanlardan tamamen tecrit edilmişlerdi. Onlar da Yahudiydi ama çevredeki kampların en kötülerinden biri olan Salaspils'te tutukluydular. Birçoklarının yamyamlığa başvurmalarına rağmen hepsi açlıktan ölünceye kadar yiyecek hiçbir şey verilmemek suretiyle yine burada imha edildiler. 1944 ilk yazında bu çalışmalar aşağı yukarı sona erdiği zaman gettoda tasfiye edildi. 30 bin kişinin büyük çoğunluğu kaderine bu son kurbanları da bağrına basmak yazılı olan çam ormanına doğru yola çıktı. Getto ateşe verilip külleri de buldozerle ezildikten sonra 5000 kişiyi bulan bizler Kaiserwald kampına transfer edildik. Bir zamanlar yüzlerce dönümü kaplamış olan bu yerlerde ezilmiş küllerden başka hiçbir şey kalmadı. Rusların 1944 saldırısı savaşı öylesine batıya doğru sürükledi ki Sovyet birlikleri Baltık devletlerinin güneyine girdiler ve buradan da Baltık denizine çıkarak tüm Ostland'ın Reich ile bağlantısını kestiler. Bu durum Hitler ile generalleri arasında büyük bir patırtının kopmasına sebep oldu. Generaller gelmekte olan tehlikeyi görmüş ve Ostland'daki 45 tümenin geri çekilmesi için Hitler'e ricada bulunmuşlardı. Hitler ya ölüm ya zafer olan o papağan haykırışını tekrar ederek bu isteği reddetti. Böyle yapmakla da çember içinde kalan bu 500 bin askere tek sağladığı şey ölüm oldu. İkmal yolu kesilen tümenler belirli bir sonucu geciktirmek için yavaş yavaş eriyen cephaneleriyle sonuna kadar savaştılar. Sonunda da teslim oldular. Tutsak edilen ve 1944-1945 kışında Rusya'ya gönderilen bu kuvvetlerin büyük çoğunluğundan pek azı ve ancak 10 yıl sonra Almanya'ya dönebildi. Yazarın notu. Tauber'in anılarının bundan sonraki 20 sayfası Kaiserwald toplama kampında açlık, hastalık, fazla çalışma ve kamp muhafızlarının zulmüne karşı verilen yaşama mücadelesini anlatıyordu. Bunların arasında SS yüzbaşısı Edward Rochman'dan hiç söz edilmiyordu. Ama kendisinin Riga'da olduğu muhakkaktı. Tauber, SS'lerin Ekim 1944 başlarında intikam hırsı ile dolu Rusların eline düşmek düşüncesi yüzünden nasıl korkuya kapıldıklarını ve batıdaki Reich'a bir geçiş vizesi gibi kullanmak üzere hayatta kalan son bir avuç tutukluyu da yanlarına alarak nasıl Riga'dan deniz yoluyla umutsuzca bir kaçışa hazırlandıklarını anlatıyordu.